Hatıralar. Merhaba değerli dinleyiciler. Evet, sizleri yeni bir Hatıralar programında selamlıyoruz. Evet, bir haftalık bir aradan sonra sizlerle beraberiz. Sizlerle beraber yine mutat yolculuğumuza çıkıyoruz. Bakalım hatıralar bizi nereye götürecek? Değerli dinleyiciler, Semih Mümtaz Bey, soyadı kanundan sonra aldığı soyadıyla Semih Mümtaz Göztepe, eski İstanbul hatıralarını en canlı anlatanlardan birisidir. Bu hafta yine onun hatıralarına kulak veriyoruz. Hayal olmuş hakikatleri, Boğaziçi yalılarını anlatıyor. Kendisi bizzat gördüklerini, işittiklerini ve yaşadıklarını naklediyor. Evet, Semih Mümtaz Bey'e kulak verelim. Boğaziçi yalıları. Sene 1945. Bebek'te çarşıdan Hisar'a doğru yürürken sağ tarafta deniz üstündeki yalılar nihayet bulur bulmaz yalıları geride önü denizde bulunan rıhtıma çıkarsınız. Biraz yürüdükten sonra sol kolda ahşap ve direkli bir sahilhane vardır. Kapıları iki taraftaki bahçeleri kaplayan duvarlardır. Çarşı cihetindeki selamlık öteki harem kapılarıdır. Sahibi Bebekli Sahip Bey'dir. Bu yalıyı şöyle tanıdım. Selamlığında meşhur hocalarımızdan Sakızlı Ohannes Efendi ki sonradan paşa olmuştur ve Hazine-i Hassa nazır olmuştur Sultan Hamid zamanında. Hazine-i Hassa padişahın hususi hazinesinin ne verilen isimdir. Hazine-i Hassa nazırı padişahın hususi hazinesini idare eden nazırın ismidir. O otururdu, Ohannes Efendi otururdu. Hala hatırlarım. Selamlık kapısı üzerine rastlayan balkonda sık sık dinlenirdi. Eşi hayattaydı. Bir tanecik de kız evladı vardı. Harem dairesinde Sahip Bey'in oğlu Miktat Bey otururdu. Bu Miktat Bey sonradan Dahiliye Nazırı Münir Paşa'nın mühürdarı yani kalemi mahsus müdürü Neyir Bey'e damat olmuştu. Neyir Bey'in damadı Miktat Bey. Sultan Hamid'in yaverlerindendi. Genç yaşta öldü zavallı. Sahip Bey, Sultan Mecid ve Sultan Aziz devirlerinde tanınmış, kendisini sevdirmiş, büyüklere mahrem, onlarla hemdem olmuş bir zat idi. Kendisini tanımadım. Ben küçükken göçmüş olacak ki bir defa olsun yüzünü görmedim. Sahip Bey'in direkli yalısından sonra Mabeyn katiplerinden Faik Bey'in yalısı geliyordu. Bu da hala yerinde duruyor. Yalnız ön tarafı kesilmiş yani daraltılmış. Kendimi bildim bileli bu binayı Faik Bey'in yalısı olarak bilirim. Fakat bir hususiyetini bilmem. Faik Bey merhum Mabeyn-i Hümayun katiplerinden olduğu için olacak dikkatli bir hayat yaşardı. Mabeyn-i Hümayun padişahın hususi kalem dairesi demek, onun hususi sekreteryası demek. Oradaki katiplerden biriymiş. Hatta kendisiyle konuşmaklığım 1908 meşrutiyetinden sonra mümkün olmuştu. Herkesle konuşmaz, herkesle görüşmezdi. Muhterem bir zat idi. Komşusu da gene maben katiplerinden Cevat Bey'di. Yalıları da saraydaki iskemleleri gibi yan yana olduğu için bu ikisi görüşürlerdi. Cevat Bey yalısını Fuat Paşa torunu Keşecizade Reşat Fuat Bey'den satın almıştı. Güzel bir yalıydı. İki tarafında bahçeleri vardı. İçerisi de çok ferahtı. Pek de kullanışlıydı. Biz de Bebek'te bir yalı sahibi olduğumuz için hiç unutmam. Babamın annesi vefat ettiği gece beni Reşat Bey'in yalısına yollamıştı. Orada günlerce misafir etmişlerdi. Bu yalıdan sonra Mahmut Nedim Paşa'nın yalısı gözükürdü. Mahmut Nedim Paşa Sultan Abdülaziz'in zamanında sadrazam olmuş. Rus taraftarı politika takip ettiği için Nedimov adıyla anılmış. Hatta Sultan Abdülaziz'in menfi icatlarıyla Sultan Abdülaziz'in başını yemiş, tahttan indirilmesine sebep olmuştur. İşte bu Mahmut Nedim Paşa tarihimizde çok uğursuz rol oynamış bir şahsiyettir. Ve kendisi aynı zamanda Jön Türklerin amansız muhalifiydi. Ziya Paşalar, Namık Kemaller Mahmut Nedim Paşa'ya hicveden çok şiirler yazmışlardır. Hatta Mahmut Nedim Paşa'nın bir gözü diğer gözünden farklı renkte olduğu için kendisini kediye benzeten bir hiciv şiiri vardır Namık Kemal'in. Kedimin her gece ciğerle doluydu sepeti, farenin hasretinden öldü kedi, ah kedi vah kedi diye yazdığı bir hiciv vardır. Bu hicviyeyi hiciv edebiyatımızın meşhur örneklerindendir. Mahmut Nedim Paşa zaman zaman vazifeden azledilmiştir. Vazifeden azledildiği zaman muhalifleri, kendisini sevmeyenler veya ondan onun icatlarından dolayı zarar dide olanlar efendim kayıkla geceleyin Bebek'teki yalısının önüne yanaşırlar ve şair Nedim'in meşhur "Ey Nedim, ey bülbülü şeyda, niçin hamuşsun? Sende evvel ne güftü güyular var idi." Yani "Ey Nedim, ey aşık Nedim, niçin susuyorsun? Sen eskiden neler neler söylerdin." Mealindeki meşhur gazelini yüksek sesle söyleyerek Mahmut Nedim Paşa'yı kızdırmaya çalışırlardı. Evet, dönelim Semih Mümtaz Bey'e. Ben bu yalıya damadı Ahmet Bey'in oturduğu zaman gelmiştim. Ahmet Bey sonradan paşa ve dahiliye yani İçişleri Bakanlığı müsteşarı olmuştu. "Önceki halini bilmem," diyor Semih Mümtaz Bey. "Akrabası, akranı, hademeleri çok bir yalıymış. Bahçelere, bağlara çıkan güzel bir bahçesi, ağaçları ve içinde köşkleri vardı," diyor. Efendim Cevdet Paşa yalısı Mahmut Nedim Paşa'nın yalısından sonra geliyordu. Bu tarihi yalı meşhur şair Abdülhak Hamit Bey'in büyük babalarından Sadrazam Mütercim Rüştü Paşa'ya intikal etmişti. Sonradan da Ahmet Cevdet Paşa almıştı. Ahmet Cevdet Paşa zamanın en meşhur alimlerinden, Osmanlı hukukunun önde gelen mensuplarından büyük bir hukukçu, büyük bir devlet adamıdır. Mecelle adıyla kazandırmış olduğu Medeni Kanun, Osmanlı Medeni Kanunu mükemmel bir eserdir. Her fende mahirdir. Uzun zaman kazaskerlik, efendim Şurayı Devlet Azalığı, Divanı Ahkam Adli yani Temiz Mahkemesi Yargıtay Reisliği yapmış, nazırlık yapmış, bir sadrazamlık ve şeyhülislamlık dışında her türlü vazifede bulunmuş, Tanzimat Devri ıslahatında başrol oynamış ve bu icraatın milli bünyeye uygun olarak cereyan etmesi için çok emek sarf etmiş, emsalsiz bir devlet adamıdır. Ahmet Cevdet Paşa işte bu Bebek'teki yalıda otururdu. Cevdet Paşa'dan sonra burası Mabeyinci Faik Bey'e geçti. Faik Bey'den de Sultan Hamid'in kızı Ayşe Sultan satın aldı. Bugün bunun arasında bir sürü yalıcıklar var. Kocaman bir yalıydı. Geniş sofaları, altışar pencereli büyük odaları, uzun uzun koridorları, alt katında kubbeli hamamları, selamlığın girişinde muazzam bir avlu, akarsulu çeşmeler, uşak odaları vardı. Ayrıca bir yalı olarak da Cevdet Paşa'nın oğlu Sedat Bey'in dairesi vardı. Hariçte mutfaklar vardı, ahırlar vardı, serler vardı. tepeye daha yükselen bahçede bir köşk vardı ve araba yolu vardı. Bu ikisi yalıyı daha güzelleştirir, daha süslerdi. Deniz üzerinde ve dolapları duvarlara gömülü yağlı boyalı odayı hala hatırlarım. Cevdet Paşa bu odada oturur, bu odada okurdu. Oda kitaplarla doluydu, dağınıktı. Zira merhum paşa birçok kitap karıştırırdı. Cevdet Paşa azledilmiş bulunduğu zamanlarda bile sabahtan akşama kadar burada meşgul olur. Mutlaka her gün bahçeye çıkar, saatlerce dolaşır, yürür, gezinirdi. En büyük zevki oğlunun oğlu, torunu Muhyiddin'di. Onu çok severdi. Ölmüş zavallı. Cevdet Paşa yalısından hemen sonra bir yalıcık daha vardı. Yüzü dardı. Bahçesi de arkadaki iki setten ibaretti. Bu yalıyı ilk defa içinde Mahşer Midillisi lakabıyla meşhur Hariciye Müsteşarı, yani Teşrifat Müdürü, daha doğrusu Hariciye'de Teşrifat Müdürü olan, Dışişleri Bakanlığı'nda Teşrifat Protokol Müdürü olan Kamil Bey'in kızı Sara Hanım otururken tanıdığımı hatırlıyorum, diyor Semih Mümtaz Bey. Zira hemen kapı komşumuzdu. Bu biçare kadın öldürücü bir hastalıktan gitti. Aziz dostu ve doktoru Zambako Paşa'nın bu hastasıyla nasıl çırpındığına koca İstanbul şahit oldu ve takdir etti. Bu yalıdan Sare Hanım'dan sonra Bitlis valisi Ethem Paşa'nın hanımı Nafiye Hanım Efendi otururdu. Bu hanımın hemşiresi Reşat Fuat Bey'in, şişman Reşat Fuat Bey'in annesi Nimet Hanım Efendi'ydi. Ethem Paşa'nın bir kardeşi vardı. Mutasarrıflıklarda bulunurdu. O zamanlar vilayetle kaza arasında mutasarrıflıklar vardı, sancaklıklar vardı. Şimdiki vilayetler her birisi birer sancaktı. Birkaç sancak bir araya gelip vilayeti oluştururdu. Vilayetin başında vali, sancağın başında mutasarrıf, kazanın başında da kaim makam bulunurdu. Her iki kardeş de, yani Ethem Paşa da kardeşi de, alay etmekle meşhur idiler. Alaycı bir tabiatları vardı. Ethem Paşa çok yaşadı. Seneler sonra babam Şehremini olarak, yani belediye reisi olarak Bursa'dan İstanbul'a geldiği zaman hala hayattaydı ve adeti olduğu üzere sık sık bizleri aramaktaydı. Bu yalı daha sonra Mabenci Faik Bey'e geçti. Güzelce tamir edildi. Dış duvarlar çakıl taşlarıyla örüldü ve kuyumcubaşı Jack Harunaçi Bey'e satıldı. Faik Bey de Cevdet Paşa yalısına geçti. Ayşe Sultan için kendisinden satın alınıncaya kadar içerisinde kalabalık bir aile oturdu. Faik Bey'in iki kızı vardı. Fahire Hanım ve Faize Hanım. Fahire Hanım, bu kızların her ikisi de musiki şinas idi. Fahire Hanım kanun çalardı. Faize Hanım tambur çalardı. Fahire Hanım meşhur Refik Fersan'la evlenmiştir. Fahire Fersan ve Faize Hanım da yine tambur sanatçısı olarak, sazende olarak tanınmıştır. Bade-i Vuslat içisin kase-i fafurdan, bir ilahi neşe doğsun name-i tamburdan diye başlayan meşhur şarkısı Faize Hanım'ı şöhretine şöhret katmıştır. Her ikisi de Mabeyinci Faik Bey'in kızlarıydı. Bebek'te başka yalılar da vardı. Bunlardan biri Mümtaz Efendi'nin yalısıydı. Hemen yanındaki de Dürrizade ailesinden Abid Molla'nın yalıları idi. Dürrizadeler Osmanlı tarihinde pek çok Şeyhülislam yetiştirmiş bir ailedir. Son Osmanlı Şeyhülislamlarından Abdullah Efendi de bu ailedendir. 300 sene Osmanlı meşihatına çok Şeyhülislam yetiştirmiştir. 1921 yılında yanıncaya kadar bu yalılar elden ele geçmediler. hep sahiplerinde kaldılar. Jack Bey'in yalısında mütarekenin acayiplikleriyle işgal edenlerin verdiği bir balodan çıkan yangın bu üç yalıdan ikisini tamamıyla birini kısmen yaktı. Mümtaz Efendi yalısının hususiyeti son derece geniş olmasıydı. Çok büyük pencereli ve odaları uzun sofaları vardı. İkinci katta bir de hamamı vardı. Yeniden tamir edildiği zamana kadar ta Robert Kolej'in binalarına kadar çıkan bir bahçesi olduğunu hatırlıyorum. Oradan da güya şoseye bir kapısı vardı. Abid Molla'nın bahçesi büyük değildi. Fakat yalı çok sevimliydi. Daire çok muntazamdı. Belki diğerleri için gibi çok kalabalık olmadığı için çok tertipliydi. Dürrizadeler eski bir ailedir. Abid Efendi mevkiini muhafaza eder, herkesten hürmet görürdü. İşte o zamanlar yalıda insanlar sadece aile fertleriyle değil, damatlar, gelinler, torunlar, evlenmemiş halalar, teyzeler, efendim sakat akrabalar, halayıklar, emektarlar, dadılar, kalfalar ve kalabalık bir hizmetçi takımıyla otururdu. Yalı neredeyse bir köy kalabalığını barındırırdı. Bundan sonra Hicaz valisi Hakkı Paşa'nın yalısı geliyor. Hatırımda kaldığına göre boyasız, pencereleri geniş, bahçeleri ufak bir yalıydı. Hususiyetlerini pek bilmiyorum. Yalnız kızlarından biri rahmetli şair Celal Sahir Arseven'in annesiydi, zannediyorum. Hakkı Paşa'nın iyi valilerden olduğunu söylerlerdi. Hakkı Paşa, bu vilayet valisi kim Mısra ile başlayan bir kıta ile yaptırdığı bir köşkten dolayı padişaha dua ediyordu ve bu kıtayı güzel bir yazı ile köşkün duvarlarına yazdırmıştı. Bunun yanında Arifi Paşa yalısı vardı. Arifi Paşa yalısının hususiyeti tıpkı Mümtaz Efendi yalısı gibi harem daireleri dışının direkli oluşuydu. Odalarıyla sofalarının çok ferah oluşuydu. O zamanlar bu sofalarda at oynatılır derlerdi. Bu yalı çok kalabalıktı. Paşa'nın kardeşi Memduh Bey, büyük oğlu Mehmet Bey, oğulları Mustafa Şekip, İsmail ve Şefik Beyler, hemşiresi Makbule Hanım'la kocası Kamil Efendi ve bazılarının çoluk çocuğu hep beraber otururlardı. Dairenin bütün işine baş ağası ve kahyası Yuvan Efendi bakardı. O zamanlar ileri gelenlerin köşklerinde, yalılarında Ermeni ayvazlar vardı. Dış işlerine, getir götür, al işlerine bunlar bakarlardı. Bu Yuvan Efendi emektardı ve namuslu bir adamdı. Paşa'nın kız kardeşi Makbule Hanımefendi de çok muhterem bir hanımefendiydi. Okumuş yazmışlardandı. Fevkalade zekiydi. Daima harem dairesinin harem kapısının üzerine rastlayan cumbanın içinde otururdu. Geleni gideni, vapur iskelesi de o tarihte o civarda bulunduğu için vapurlara gireni çıkanı seyreder, eğlenir meşgul olurdu. Ufacık cumbaya da kolaylıkla sığardı, zira küçücük, mini mini bir hanımefendiydi. Bize lütfen sıkça geldiği için büyük annem ona mahsus minnacık bir koltuk yaptırmıştı. Maalesef Mehmet Bey fevkalade içki içerdi. Bu sebeple genç yaşta vefat etti. Arifi Paşa'dan sonra emniyet sandığı müdürü Ömer Bey'in yalısı gelirdi. Emniyet sandıkları, değerli dinleyiciler, vaktiyle Osmanlı Devleti'nde her mahallenin ve köyün avarız sandığı vardı. Bu avarız sandığı, o mahallede oturanlar veya o köyde oturanlar her sene veya her ay cüzi bir para oraya yatırır. Emniyetli birisi de o parayı işletir, karlandırır ve ihtiyacı olanlara buradan borç para verirdi. İşte bu avarı sandıkları çok yerde kaybolmuş gitmişti ama hala mevcuttu. Mithat Paşa bunu modernize etti. Tuna valisi bulunduğu sırada ve buna emniyet sandığı adını verdi. Emniyet sandığında yine aynı şekilde bütün köylüler veya işte mahalleli ortak sayılacak ve bunlara kredi verilecekti buradan. Faizle de değil, muamele yoluyla verilecekti. Böylece İslamiyet'e de uygun bir şekilde çalışıyordu. İşte bu emniyet sandıkları bilahare bütün Osmanlı ülkesine yayıldı. Emniyet sandığı adını aldı ve daha sonra Ziraat Bankası'na dönüştürüldü. İşte emniyet sandığı müdürü Ömer Bey o zamanki o Arifi Paşa yalısının yanındaki yalıda otururdu. Yalı kemerliydi. Yani rıhtımın üzerinde denizin ta yanında olduğu için arkasından geçen yolun ötesinde kalan odalara ve setli bahçeliye bir köprüsü vardı. Sokak da bu köprünün altından geçerdi. Ömer Bey Bitlis valisi olarak İstanbul'dan çıktıktan sonra bu yalı Haşim Paşa'ya geçti. Haşim Paşa Marif Nazırlarındandır. Hatta mektepler olmasaydı Marif'i ne güzel idare ederdim sözüyle meşhurdur. İşte Ömer Bey'in yalısını Haşim Paşa aldı. Yeniden yapılırcasına inşa etti. Aşı boyasıyla boyanmıştı. Son zamanlara kadar, istimlak edilinceye kadar da mirahçılarındaydı zannediyorum. Haşim Paşa'nın merakı boyuna yapı yaptırmaktı. Ve hepsini de aşı boyasıyla boyatmaktı. Bu yalının letafeti denizin üzerine kurulmuş olmasındaydı. Kemer geçilir geçilmez bir de tekke vardı. Yılanlı yalıyla bu yalı arasında idi bu tekke. Bu tekkede kandil geceleri mevlüt okulup tulup ibadet edildiğini, zikir yapıldığını biliyorum. Dualar edilirdi, zikirler yapılırdı. Fakat ne tekkesiydi şimdi hatırlayamıyorum. Yalnız Şeyh Efendi'nin kızı Hasibe Hanım'ı unutamıyorum. Çünkü bize sık sık gelirdi ve vefalı bir dostluk gösterirdi. Bunlardan bugün yalnız yılanlı yalı yerinde duruyor, öbürlerinin yerlerinde yerler esiyor. Rumeli Hisarı'nda, Akıntı Burnu'nda ahşap eski usul bir yalı vardı. Rıhtımı da yüksekçe idi. Sandalla önünden geçtikçe telaş ederdik. Akıntı fazla çapkınlık ederdi. Bereket versin o zamanki kürekçiler, manavlıktan kayıkçılığa geçmeyip de meslekten gelmiş yalı uşakları olduğu için korkumuza bir de emniyetsizlik katılmıyordu. Bu ahşap yalıda Şefik Bey otururdu. Kayınbiraderi Üstad Bestekar Lemi Bey ile beraber otururdu. Lemi Bey, meşhur Lemi adlı, Çerkez asıllı bir bestekardır. Romantik şarkıları ile meşhurdur. Oğlu Muhip Bey, Mektebi Sultani'de, yani Galatasaray Lisesi'nde, Lemi Bey de Bağbali'de meşgul idiler. Şefik Bey, şehir emaneti muhasebecisiydi. Yani belediye muhasebecisiydi. Yılanlı yalı hala gözümün önündedir. Kalabalıktı. Haremde, selamlıkta dadıları, bacıları, emektar, uşakları vardı. Misafirleri de çoktu. Balık avına çıkarlardı. Saz alemleri yaparlardı. Hülasa eğlenir dururlardı. Şu kayıt ile ki her sabah erkencecik vazifeleri başında bulunmayı ihmal etmezlerdi. Şirketi Hayriye'nin sabah vapurlarını doldururlardı. Doldururlardı dedim çünkü herkes aşağı yukarı böyle yapardı. Mal sahibi kimdi pek hatırımda kalmadı. Bu yalıyı, yani yılanlı yalıyı, tophane müşiri Zeki Paşa satın aldı ve yıktı. Ve bu yıkılışla boğaz içine yakışan yalılardan biri daha gözden kayboldu. Yerine tıpkı apartmanlar misali bir garip bina yapıldı. Hala durur. Zeki Paşa'dan Şehzade Ömer Faruk Efendi'ye geçmişti. O da sattı. Bugün tütün deposu mudur, nedir bilmem. Bahriye Nazırı, Hasan Hüsnü Paşa merhumun oğlu, Bahriye Erkan-ı Harplerinden, rahmetli Süreyya Bey'in iskeleye doğru, Zeki Paşa yalısından evvel gelen güzel ve ahşap bir yalısı vardı. Bu yalı, Mustafa Bey'in çocuklarının, anne babalarının yalısıydı. Mustafa Bey almıştı ve fevkalade bir şekilde ihya etmişti. Çok sağlam kerestelerle ve en mahir ustalarla inşa edilmişti bina. Bu binanın sağlamlığı hususunda Mustafa Bey'in de hizmeti geçmişti. Geniş odalar, yayık merdivenler, hamamlar, banyolar, mutfaklar. Zira Mustafa Bey'in yemeğe merakı vardı ve en enfesini de kendisi yapardı. Ayrıca uşak odaları, ahırlar bu yalıya bir konfor, bir kolaylık veriyordu. Girmesi, çıkması, oturması, kalkması kolay bir konaktı. Hele halayıkları ve uşakları cidden terbiyeli idiler. Hanımı vefat ettikten hayli sonra Mustafa Bey bu yalıda tekrar evlendi. Senelerce de oturdu. 5 sene evvel, yani 1940 yılında bu canım yalıyı da sattılar ve benzerlerine layık bir günah olsun diye yıktılar. Zavallı Mustafa Bey, selamlık kapısı önündeki rıhtımda balık avlardı ve gelen geçen dostlarını da avlardı, davet ederdi, balık ziyafetleri verirdi. Hele elleriyle hazırladığı bir Çerkez tavuğu vardı ki, dünya benzerini ne görmüştür ne de görecektir derim. Rumeli Hisarı'nda kayıkhaneli yalılar da vardı. Arkalarında cadde, yani yol geçen yalılar denize ziyade yakın idiler ve her birinin ayrı ayrı rıhtımı vardı. Bu rıhtımların arası açıktı ve bu açıklıktan binaların altındaki kayıkhaneye girilirdi. Bundan dolayı açıkların üstünde köprüler vardı. Oralardan geçilirdi. Bu yalılardan biri hatırımda kalmış. Profesör Kadri Raşit Paşa'nın büyük kardeşinin yalısıydı. Kırmızı boyalı bir yalıydı. Hatta bu dahi hatırımdadır. Mukim Paşa'dan çok evvel bu yalıda, sonradan Mekke emiri olan Şerif Ali Haydar Paşa'nın kayınvalidesi Tevhide hanımefendi otururdu. Babamla kız kardeş çocukları oldukları için sık sık gider, bu yalıda oynar, rıhtımda balık avlardım. Büyük pencereleri, yüksek köşe pencereleri, eflake ser çekmiş tavanları, kocaman kapıları vardı. Bunu da hatırlıyorum. Her kapıya asılmış kapı perdeleri binanın ve içinin hususiyetlerindendi. Rumeli Hisarı'nda sonradan valiliklerde de bulunmuş olan, Musul valiliği yapmış olan Şura-i Devlet ricalinden, yani Danıştay azalarından Hacı Reşit Bey'in, sonradan paşa olmuştur, onun küçük ve güzel bir yalısı vardı. İskeleye çok yakındı ve Mukim Paşa yalısı gibi caddenin önünde, denizin üstündeydi. Hacı Reşit Paşa meşhur Osmanlı Medeni Kanunu Mecelle'yi şerh etmiştir. Çok da güzel bir şerhtir. Ruhul Mecelle adıyla bildiğim kadarıyla 8 cilttir ve çok güzel bir şerhtir. Görüyorsunuz değerli dinleyiciler, Osmanlı paşaları, valileri sadece valilik yapmıyor veya askerlik yapmıyor. Her birisinin bir hobisi var ve her biri bir fende ayrıca mahirdir. Bu fende kitap yazmıştır. Hiçbir Osmanlı paşası, hiçbir Osmanlı valisi yoktur ki sahasıyla ilgili bir kitap ve meraklı olduğu bir konuda ayrıca bir kitap yazmış olmasın. Her birisi kitap okumaya meraklı, efendim ellerinden çeşitli işler gelir, ağzı laf yapar, şiir söyler, nesir yazar, latif insanlardı. Reşit Paşa da böyleydi. Reşit Paşa ailece sevdiğimiz ve hürmet ettiğimiz bir kimseydi diyor Semih Mümtaz Bey. Vefatından sonra da oğulları Salih ve Feyzi Beyler yazları bu yalıda geçirirlerdi. Reşit Paşa'nın deniz üstündeki odasında ve penceresinin önünde müptelası olduğu nargilesini içişi, içine içine ders verircesine konuşuşu hakikaten insana ferahlık verirdi. O güzellikte, o kıymetliydi. Bu yalı da tarihe düştü, istimlak edildi, yıkıldı falan filan. Güzel ve boğaz içine yakışan, ahşap, mütevazi, derli toplu bir yalıydı. Cenab-ı Hak Reşit Paşa'ya da rahmet eylesin. İstanbul'dan Üsküdar'a yol gider, çavuşan gider. Hanımlara deste deste gül gider, gül gider, çavuş gül gider. Yandım çavuş, yandım senin elinden, elinden çavuş, elinden. Çok sallanma kasa, turada fırlar belinden, belinden çavuş, belinden. Yandım çavuş, yandım senin elinden, elinden çavuş, elinden. Çok sallanma kasa, turada fırlar belinden, belinden çavuş, belinden. Semih Mümtaz Bey, Boğaz içinden sonra şimdi bizi aldı götürdü Büyük Çamlıca'ya. Büyük Çamlıca'da Şehzade Yusuf İzzettin Efendi'nin köşkü vardı. Yusuf İzzettin Efendi Sultan Abdülaziz'in oğludur ve bir ara veliahtlık yapmıştır. Fakat iddiaçılar kendilerine ve icatlarına muhalif olan bu şehzadeyi öldürmüşlerdir. Ve bu öldürmeye intihar sözü vermişlerdir. İşte bu Yusuf İzzettin Efendi'nin köşkü namı altındaki binalar ve duvarlar içindeki ormanlar, bahçeler, parklar Sultan II. Mahmut devrinde Sultan II. Mahmut'un hanımlarından Tiryel Hanım için inşa ettirilmiş, tek bir köşkten ibaretmiş. Sonra büyümüş, yayılmış. Hazine-i hassa arazi içindeydi bunlar. Yani padişah mülkiyetine dahildi. Sultan Hamid bunu Yusuf İzzettin Efendi'ye verdi. Ve bu yeni sahibi 40 seneye yakın bir müddet zarfında Büyük Çamlıca'da yazları geçirerek burayı ıslah etti, genişletti, süsledi. Bizim gördüğümüz ve bildiğimiz tek hususiyeti Sultan Hamit'in tahta çıkışı yani cülus ve doğum yani veladet günlerine rastlayan gecelerde, donanma gecelerinde Büyük Çamlıca Dağı'nın binlerce fener ve tak-ı zaferlerle donatılmış olması ve sazlarla eğlendirilen halka ikramlar edilmesi, mevsimine göre içecek ve yiyecek verilmesi idi. Hele gazete muhabirlerine birer ikişer altın verildiği için gazeteler ballandıra ballandıra bu donanmadan bahsederlerdi. Buna donanma derlerdi. Böyle milli bayramlarda köşkler, bahçeler süslendiği zaman buna donanma adı verilirdi. Donanma geceleri. Tiryel Hanım'dan bir hayli zaman sonra Şehzade Yusuf İzzettin Efendi'ye intikal eden Büyük Çamlıca Sarayı'nın hemen yanı başında Hekimbaşı Abdülhak Molla'nın köşkü vardı. Bu köşkün hususiyeti fevkalade manzarasıydı. Boğaz'ın Marmara'ya, hele Halic'e o kadar hakim ve nazır bir yerindeydi ki benzeri bir yerde yoktu. Abdülhak Molla, Hazine-i Hassa arazisine bitişik köşkünün ve ormancığının gittikçe artmakta olan tecavüzlerden kurtarılması için mühim bir rüya gördüğünü ve rüyasında kendisine gösterilen bir yerde bir evliya yattığı haberi verildiğini yayarak hemen oracıkta bir türbe ve büyük bir bahçe yaptırmıştı. Ve hikaye yoluyla da bu hadiseyi bazı dostlarına anlatmıştı derler. Günahı söyleyenlerin boynuna. Abdülhak Molla'nın bir komşusu da Sami Paşa idi. Sami Paşa bu köşkünü ve bağlarını, bostanlarını Sultan 3. Selim ricalinden olan Köse Kahya Raşit Efendi'nin veresesinden, varislerinden satın almıştı. Sami Paşa Köşkü'nde başka yerde görülmeyen bir başkalık, paşazadelerin birbirlerinden ayrılmayan terbiyeli çalışkanlıkları, vatanperverlikleri, neşeleri ve misafirperverlikleri gibi kibarlıklarıydı. Hele babalarının hayırhahlığı, sonra da alimliği ve fazileti evini bir mektebi edep kıymetine sokmuştu. Oğlu Supi Paşa'nın da meşhur olan ve Serdarı Ekrem Ömer Paşa veresesinin rehin etmesi üzerine Köçoğlu Agop Efendi'den satın alınan köşkü ve korusu, bu evin de birbirinden üstün ve müstesna evlatları, bilhassa Supi Paşa'nın vakarlı ve sevimli tavrı, bu emsalsiz köşkün güzelliklerini bir kat daha arttırır, bir kat daha parlatırdı. Meşhur şair Abdülhak Hamit Bey'in Mazi Mesirelerinden isimli bir manzumesinden aldığım birkaç mısrağı sizlere takdim ediyorum. Bir yer o, maderi vatanın en güzel yeri, yıldızlı Çamlıca, vatanın mihri maderi. Bir türbe, bir harabe ile anda komşudur, Sami Paşa konağı, bu yangın yeri odur. Sami Paşa harabesi, mazi mesiresi, zahirdi bir tarafta, selami haziresi. 80 yaşında şahikalar tay ederdi o, yağmur yağardı, seller akardı giderdi o. Allame-i zamane idi, bi nazir idi, Hak rahmet eyleye o büyük bir vezir idi. Ya ne kadar güzel bir kişi öldüğü zaman arkasından onu hayırla anmak. Hele baba oğlun diyor Semih Mümtaz Bey, yani Sami Paşa ile oğlu Supi Paşa'nın, iki ak ve pak sakallı ihtiyarın beraberce bindikleri arabayla Çamlıca'dan Üsküdar yoluyla Bağbali'ye gitmeleri seyrine doyulmaz güzel manzaralardan biriydi. Bilmeyenler kendilerini iki kardeş zannederlerdi. Evet, Sami Paşa da Supi Paşa da Osmanlı tarihinde mühim rol oynamış insanlardandır. Supi Paşa Suriye valiliğinde bulunmuş. Sami Paşa yine mühim valiliklerde bulunmuş. Mühim devlet adamlarından idi değerli dinleyiciler. Geniş kalabalık bir ailedir ve aile günümüze kadar da devam etmiştir. Sarayla da ahbap olmuşlardır. Sami Paşa'nın bir oğlu Sultan Abdülmecid'in kızıyla evlenmiştir. Mediha Sultan'la. Mediha Sultan'dan bir oğlu olmuştur Abdurrahman Sami Bey. Ondan sonra Mediha Sultan meşhur sadrazam damat Ferit Paşa ile evlenmişti. Efendim, Viyana sefiri Arif Efendi ile kardeşi Ziver Efendi'nin köşkleri de bu Büyük Çamlıca'nın Kısıklı yolu üzerinde, iki tarafa hakim bir yerde idi. Bu iki zata ait fazla bir şey hatırımda kalmamıştır diyor Semih Mümtaz Bey. Yalnız Ziver Efendi'nin babamın teyzezadesi Tevhide Hanım'la evlendiğini, Nait isminde bir oğulları olduğunu, kızlarının sonradan Mekke-i Mükerreme emiri olan Şerif Ali Haydar Paşa ile evlendirildiğini biliyorum. Hatırında kaldığına göre bu iki kardeş fevkalade terbiyeli ve tertipli zatlardan imişler. İnatçılıklarıyla tanınmışlardır. Öküz Mehmet Paşa Köşkü de Kısıklı'da, Kısıklı Camii'nin üst taraflarında idi. Fakat yeri ötekiler kadar geniş ve manzaralı değildi. Öküz Mehmet Paşa Osmanlı sadrazamlarındandır. Öküz isminin veçi tesmiyesi çok çeşitli şekilde anlatılır. Babası bir öküz nalbandıymış, ondan sonra orduya girmiş, yükselmiş derler. Efendim çok güçlü kuvvetliymiş, bir harpte veya bir tatbikatta top arabalarını çeken öküzler çamura saplanmış ve yürüyememişler. O da öküzlerle beraber arabanın altına girmiş ve top arabasını çamurdan kurtarmış. Bunun için kendisine öküz namını vermişler. Şurası bir gerçektir ki çok güçlü kuvvetli bir paşaymış ve bu ismiyle iftihar edermiş. Çamlıca'da Müşir Derviş Paşa'nın kayınbiraderi Nuri Paşa'nın da köşkü vardı. Bu köşkün en güzel tarafı göklere yükselen fıstık ağaçlarının bolluğuydu. Bir de bostanlarının ve kuyularının çokluğuydu. Burada bir sene biz de oturmuştuk diyor Semih Mümtaz Bey. Geniş sofaları, odaları ve her tarafında ağaçları ve yemiş bahçeleri vardı. Reji komiseri Nuri Bey'in köşküne gelince küçük Çamlıca sırtlarına düşen bu cihan yumağda Nuri Bey gibi muhterem bir zatın oturmayı kabul edişi ayrıca bir güzellikti. Zannederim Nuri Bey bu şu şiirini de bu köşkünde söylemiştir. Bak şu güzel köylüye, işte o kızdır peri. Toprak ile oynamış belli güzel elleri. Böyle midir hep acep köylülerin dilberi? Düştü gönül aşkına, terk edemem bu yeri. Nuri Bey'in köşkünün arsası Supi Paşa veresesinden alınmıştı. Vefatından sonra da Sultan Aziz'in kerimesi Nazıma Sultan'a satılmıştı. İlk zamanlar bu köşkün bahçesi çıplakçaydı. Supi Paşa korusundan 5-10 ağaç olsun duvarları içine girememişti. Köşkün sahibi, papaz ve varisleri hayli zaman bu koruyu iyi muhafaza etmişlerdi. Sonra da Sultan Hamid'in ser askerlerinden Rıza Paşa'ya satmışlardı. Eski adamlar Çamlıca'yı pek sever, oraları imar ederlerdi. Büyük Çamlıca, Kısıklı, Büyük Çamlıca menba suları ve bu suların lezzet ve letafeti Çamlıca sevgisini arttırırdı. Bugün nedense, 1945'ler için söylüyor, kendi haline bırakılan Çamlıca, evvel zaman içinde fevkalade rağbetliydi, makbuldü diyor Semih Mümtaz Bey.
Biz Çamlıca'nın üç günüz, aşk bahçesinin bülbülüz. Biz Çamlıca'nın üç günüz, aşk bahçesinin bülbülüz.
Dillerde gezer söyleşiriz, gamsız yaşarız eyleniriz. Dillerde gezer söyleniriz, gamsız yaşarız eyleniriz.
Söz atarız, naz eyleyene biz çatarız.
Yüz bin kokulu gül satarız, billahi cana can katarız. Yüz bin kokulu gül satarız, billahi cana can katarız.
Evet değerli dinleyiciler, bu haftalık bu kadar. Semih Mümtaz Bey'in Boğaziçi Yalıları ve eski Çamlıca köşklerine dair hatıralarını sizlerle paylaştık. Haftaya bir başka Hatıralar programında radyonuz TGRT FM'de buluşuncaya dek hoşça kalın.
Hatıralar.